Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artarak devam ettirsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesine hocam başlamıştık. Evet. Uzun bir ayet-i kerimeydi bu. Cenab-ı Hak burada tevhid delillerini dile getiriyor. Özellikle tevhidin fiili delillerini, yani fiili kevni ayetleri dile getiriyor. Ve 8 tane delil burada Yüce Rabbimiz tarafından beyan buyuruluyor. Ve yine efendim ayet-i kerimenin mealini verdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bugün görürseniz hocam.
Evet.
Ayet-i kerime şöyleydi. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden kısalarak uzarak gelmesinde, insanlara fayda veren şeyleri yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yayılmasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emri hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için, aklını çalışan bir toplum için Allah'ın varlığını, birliğini ispatlayan birçok deliller vardır buyuruyor. Şimdi burada kıymetli hocam bulutlar ve rüzgarlar ve bulutlar kısmına gelmiş olduk. Tabi bunların her biri aslında rüzgarlardır, bulutlardır, diğer sayılan hususlardır. Tabi ilmi açıdan çok detaylı şeyler söylenebilir aslında burada.
Evet.
Yani işte rüzgarlar derken işte bu rüzgarlar ne şekilde oluşuyor, nereden hangisi esiyor, işte rahmet rüzgarları var, azap rüzgarları var, Kur'an-ı Kerim'in bahsedildiği üzere işte diyelim ki kasırgası var, fırtınası var. Dolayısıyla yani bunu bir ilmi anlamda detay verirse bir rüzgar konusu uzun uzun konuşmak gerekir.
Evet hocam.
Ama yine kısaca bu rüzgarların genel manada niçin efendim Cenab-ı Hak bunları estiriyor, hangi işlere yarar, hangi efendim vazifeleri var bunların. O noktada müfessirlerimizin kısa kısa izahları var. Onu hocam şey yapabiliriz, arz edebiliriz.
İnşallah hocam.
Mesela diyor ki işte rüzgarların doğudan ve batıdan, kuzeyden ve güneyden her bir yönden sıcak veya soğuk, sert ve yumuşak, bitkileri aşılamak veya kısırlaştırmak için estirilmesinde. Demek ki işte doğudan geliyor, battan geliyor, kuzey güney geliyor ama bazı rüzgarlar geliyor, bitkileri aşılıyor, rahmet rüzgarı oluyor ama bazıları kurutabiliyor hocam.
Tasrif herhalde hocam.
Evet.
Tasriful ayet, ayetlerin farklı farklı açıklanması olduğu gibi burada tasriful riyah da rüzgarların çeşit çeşit farklı yönlerden, farklı şekillerde, farklı sebeplerle, farklı hızlarda. Yani rüzgarla ilgili bütün farklılıkları ifade ediyor.
Tasrif kelimesi değil mi? Evet.
Sonra o hocam, cümle hocam aslında bir tekrar okuyabilirseniz hocam. O evet. Bütün hepsi toplamış sanki.
Yani burada tabii işte rüzgarların diyor doğudan ve batıdan.
Evet.
Bak doğudan gelen rüzgarlar var, batıdan gelen rüzgarlar var.
Evet.
Kuzeyden ve güneyden.
Hı-hı.
İşte şimal rüzgarları, cenub rüzgarları diye hocam.
Evet.
Her bir yönden sıcak veya soğuk.
Hı-hı.
Bazen rüzgar esiyor. Yazın mesela rüzgarlar ateş gibi esiyor. Yakıyor hocam, kavuruyor.
Hocam Poyraz esse
evet.
Kışın donarız.
Evet.
Ama o kaba yel dediğimiz bizim lodos esmeye başladı mı?
Bir şey ısınıyor. Tabii.
Isınıyor ya. Kışın ortasında bile sıcacık.
Sıcacık oluyor, yapıyor.
Kar erimeye başlıyor.
Evet.
Yani o şeyde lodos esmese, Poyraz esse kar mümkün değil. İstediği kadar güneş doğsun erimez.
Evet.
Ama lodos esti mi güneş olmasa bile kar erimeye başlıyor.
Yani sıcak ve soğuk esebiliyor. Sert diye yumuşak.
Evet.
Bazen böyle diyeyim ki sabah şey gibi nesimi ısılacağım yani sabah rüzgarı gibi.
Evet.
Böyle hafif böyle okşayan şeyler oluyor. Hatta bir şey var. Bir bey hanımına diyor ki sen beni ne kadar diyor seviyorsun diye soruyor. Diyor ki seni diyor şöyle tatlı esen bir yel olur ya diyor. Rüzgar yumuşak böyle. Seni o kadar seviyorum. Ay diyor sen efendim beni az seviyormuş falan diye neyse. Zaman geçiyor hanımı vefat ediyor falan neyse. Bir gün böyle bir yokuş tırmanıyor bu efendi. Bir böyle şeye geliyor. Orada hafif de yoruluyor tabii terliyor. Şöyle ince yumuşak bir rüzgar esiyor tabii böyle. Bağrına vurunca bir atlatıyor onu. Çok hoşuna gidiyor demiş. Meğerse demiş hanım beni demiş, çok seviyormuş, çok seviyormuş ama ben farkında olmadım diye. Dolayısıyla bakıyorsun bazı hocam sert bazı yumuşak. Böyle şimdi sert rüzgarlar diyelim ki Hud aleyhisselamın kavmini, at kavmini yelek eden rüzgarlar hocam. Riyahan sarsaran diyor Cenab-ı Hak. Sarsıyor yani.
Evet.
Sarsaran kelimesi yani şiddetli anlamında mı hocam? Gerçekten.
Soğuk.
Soğuk evet. Soğuk olan. Evet, sırt kelimesi soğuk anlamında var. Ve yedi gece diyor. 8 gün 7 gece buduyu esti diyor. Ve onları hepsini helak etti. Çok
kökünü,
sert.
Kökünü kazıdı.
Tabii yani. Kökünü kazıdı diye. Evet. Fırtınalar sene. Sonra bitkileri aşılamak veya kısırlaşmak için estirilmesinde. Bazı rüzgarlar Cenab-ı Hak ayet-i kerimede hep diyor ki erseler riyaha büşram beyneyde rahmeti. Allah-u Teala diyor rahmetinin önünde müjdeci olarak riyahı rüzgarları gönderir.
Evet.
Hakikaten bakıyorsun benim rahmet yağmurların ön tarafında şöyle hafif bir esinti oluyor. Biraz rüzgar esiyor. Ondan sonra böyle ortalığı böyle bir silip süpürüyor. Tabii arkasından bir damla damla yağmura gelmeye başlıyor.
Yani rüzgara, yağmura kimse müdahale edemiyor değil mi hocam? Geceye gündüze. Yani hiç kimse bütün teknolojiler falan bunlara engel olamıyor. Cenab-ı Hak geceye gündüzü böyle saat gibi işletiyor. Rüzgarları istediği yönden estiriyor. İstediği rüzgarı estiriyor. İstediği şekilde estiriyor. Yani artık biz bilim çağındayız. İşte bilim buna çare buldu. Rüzgarları kontrolümüze aldık. İstediğimiz gibi estirebiliriz. Böyle bir şey yok. Yani eli mahkum bekliyoruz. Hangi rüzgar eser?
Değil mi hocam? İki yerde geçiyor. Rüzgarlar hiç unutmam benim şeyimde. Yani hatıramda.
Evet
hocam. Birisi hocam Bakü'de. Azerbaycan Bakü'de. Tabii Bakü kelimesi hatırladığım kadarıyla yalnızsa tabii dinleyen düzelsinler. Rüzgar bol yer demekmiş hocam. Bakü kelimesinin. Gerçekten hocam durmadan esiyor. Durmadan esiyor. Demek oranın konumu şu gitti ki. Hava akımı falan böyle. Devamlı esiyor. Gece gündüz esiyor hocam. Kış yaz. Bir de Islahiye'de, Antep sayede askerlik yaptık hocam. Orada tabii biraz bahar yaz mevsiminde oldu. Yani durmadan esiyor. Hiç hocam aralıksız esiyor yani. Allah. Bu kadar falan. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Böyle. Şimdi hocam rüzgarla alakalı İbn Abbas Efendimiz diyor ki Allah'ın ordularının en büyüğü rüzgar ve sudur. Rüzgar nefisleri rahatlatma sebebiyle rih diye isimlendirilmiştir. Yani ruhla alakası var yani.
Evet.
Canla alakası var. İbn Abbas diyor yani insanın içini rahatlatması yani canı ferahlandırması ile insan ruhunu o da hareketle diyor efendim rih diye isimlendirmiş Cenab-ı Hak onu. Yani canla canlılıkla bir alakası olduğunu söylüyor.
Evet hocam rüzgar olmasa herhalde hava temizlenmez. Hava kirliliği. Kirli havadan ölür gideriz herhalde. Yani
tabii o da var.
Nefes havada bizim için bir can, ruh yani. O ruhumuzu ayakta tutan, hayatta veren devamlı rüzgarlar havayı temizliyor.
Hocam yani canımız havadan imbarette diyebiliriz. Yani
evet.
Nefes alıp vermezsek zaten yaşayamayız. Aldığımız nefes verdiğimizde hava zaten.
Sonra rüzgarlar yağmuru, suyu indiren, indirmede sebep olan.
Tabii aşılayıcı.
Yine rüzgarlar.
Olmadan su oluşmuyor.
İşte bitkileri, meyveye, sebzeye aşılayan rüzgarlar.
Olmaz yine bitkiler, sebzeler olmuyor.
Demek ki hocam yani suyumuz, yiyeceğimiz, sebzemiz, meyvemiz, nefesimiz.
Bir bakıma rüzgara bağlı.
Nefesimiz her şey Cenab-ı Hakk'ın rüzgarlarına bağlı yani.
O zaman buna ruh denmesinin gayet isabetli. Hocam Vekil bin Cerrah diyor ki rüzgar ve sinekler olmasaydı dünya kokardı.
Evet.
Tabii rüzgar hocam havayı temizliyor. Sinekler de o şeylerde çürümeyi sağlıyor ve toprağın dönmesini sağlıyor. Böyle ama tabii şehirlerdeki yani yüksek binalar, gökdelenler bunlar şehir hayatı için çok tehlikeli.
Evet.
Çok engelleyici. Rüzgarın hocam esmesini engelliyor bunlar. Dolayısıyla rüzgarın havayı temizlemesini de engelliyor. Havakiline sebep oluyor. Sonra yine böyle yağmur ve karın yağmasını da hocam engelliyor. Çok pek çok açıdan bu gökdelenli yüksek binalar zararlı rüzgar açısından bir engel teşkil ediyor. Kadı Şüreyh de şöyle diyor, rüzgar ya bir hastayı iyileştirmek veya bir iyi hasta yapmak için eser. Şimdi o da şeyine göre, yani rüzgarın durumuna göre,
kader.
Bir de o rüzgara muhatap olan kişinin durumuna göre, yani o şifa da olabiliyor ama insan hasta da edebiliyor. Bir diğer hocam sözü aktarmak istiyorum rüzgarla ilgili. Abdullah bin Amr bin As diyor ki, 8 çeşit rüzgar vardır. Bunların 4'ü rahmet, 4'ü azaptır. Rahmet olanlar tatlı ve hoş esen rüzgarlar, naşirat ve naşirat-ı neşra. Bunlar ayet-i kerimelerde bu isimler geçiyor.
Evet.
Yağmuru müjdeleyen mübeşşirat, bitkileri ve ağaçları aşılayan levakih ve toprağı vesaire esip savuran zariyat rüzgarlarıdır. Azap olanlar ise karada sarsar ve akim. Sarsaran işte o at kavminin şeyi. Yine akim de at kavminin rüzgarı ilgili olarak
akim
diye söyleniyor. Akim demek zaten kısır bırakan, diye kısırlaştıran demek.
Kökünü kesen.
Denizde asıf ve kasıftır. Asıfen kasıfen yine ayette de geçiyor. Akim ne bir bulutu ne de bir bitkiyi aşılamaz. Bilakis bunları kısırlaştırır. Asıf çok şiddetli eser çatılları ve çadırları söküp götürür.
Evet.
Demek ki hocam Cenab-ı Hak bu nimet olan rüzgarı azap içinde gönderme durumu olabiliyor. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de işte at kavmi üzerinden misali veriliyor. Yine Cenab-ı Hak denizde siz olsanız diyor. Allah size diyor efendim işte kasb önler riyahi. Böyle çok şiddetli diyor bir rüzgar gönderse o diyor efendim işte gemiyi batırsa sizi oradan kim kurtaracak diye. O azap için olan rüzgarlara da yine işaretle bulunuyor hocam.
Cenab-ı Hakk'ın hayatı yaratması diyor ya. Ellezî halakal mevtel hayati, hayatı yarattı. Yani insanın bir hayatı yaşayabilmesi için ne kadar şeye ihtiyacı var hocam. Yani yemesi, içmesi, dinlenmesi, nefes alması, bunların hepsini ölçülü bir şekilde bir kader ile ayarlamak, tanzim etmek, düzenlemek gerçekten yani Allah'ın kudretinin bir nişanesi. Cenab-ı Hak böyle bir sistem koymuş hocam. Yani rüzgarını koymuş. Rüzgar olmayabilirdi. İşte rüzgar olmayan yerler, su olmayan yerler, toprak olmayan yerler, gezegenler. Yani bir yerde belki rüzgar var ama su yok, toprak yok. Bütün bu dengeyi kurmak, toprağıyla, suyuyla, rüzgarıyla bunların nizamını ortaya koymak.
Anasırı erbaa değil mi hocam?
Evet hocam.
Anasırı erbaa, toprak, su, ateş ve hava.
Evet. Bu gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Rüzgar diye bir şey koymasaydı Cenab-ı Hak herhalde hayat
başka
devam
türlü
etmezdi.
Olurdu.
Yani bu şekilde olurdu. Devam etmezdi yani.
Evet.
Dolayısıyla büyük bir hikmet olduğunu görüyoruz.
Rüzgarda. Hocam bazı nimetler var ki o nimetler yani şu anki mevcut Yüce Rabbimizin koyduğu nizama göre o nimetlerin her birinin yokluğu hayatın bütünün yokluğu anlamına geliyor.
Evet.
Mesela diyelim ki bunun başında diyelim bir güneş. Şimdi dünya hayatındaki bütün her şey güneşe o kadar Cenab-ı Hak sebep olarak ona bağlamış ki nedir? İşte ışığın kaynağı güneş, ısının kaynağı güneş. Diyelim ki efendim bütün renklerin şunların kaynağı mesela güneş. Allah öyle halketmiş. Şimdi güneş olmadığını düşündüğümüz zaman yani ısının ve ışığın olmadığını düşündüğümüz zaman hocam acaba yeryüzünde ne şey yapabilir? Neye yetişebilir? Ne olabilir? Hiçbir şey olmaz.
Evet.
Yani olsa olsa büyük bir buz kitlesi olur şu anki efendim sisteme göre. Ama Cenab-ı Hak başka bir sistem kursa
değiştirir
olabilir. Ama şu an böyle bir. Sonra bakıyoruz hocam işte diyelim ki toprak. Cenab-ı Hak toprağı yaratmaz diyelim ki. Yani şu an gözde toprak olmadığı düşündüğümüz zaman yine hayat olmaz. Su olmadığı zaman zaten efendim her bir canlı varlığı yarattık. Susuz bir hayat olması mümkün değil. Yani bazı şeyler böyle temel nimetler var ki diyelim. Onların her biri onu devre çıkardığımız zaman hayatı komple aslında yok hükmünde de olmuş oluyor böyle. O kadar büyük nimetler. İnsan hayatı için diyeyim canlı hayatında hava diyelim ki. Her şey gerekli ama hava almadığımız zaman şöyle diyelim ki efendim 2-3 dakika nefesimiz kesildiği zaman bütün sistem durmak durumunda böyle. Yani o kadar büyük nimetler. Her biri hayatın devamı açısından zarar olan büyük nimetler. Cenab-ı Hak bunlar hep bize hatırlatıyor zaten.
Üzerine ama düşünmek bunları, lazım.
Evet, düşünmek lazım.
Elem nec'al arda mihade vel cibale evtade.
Ve halaklak mezvaca.
Yani orada çoğu yerde sayıyor da Cenab-ı Hak işte yeri nasıl döşedim bir düşünün. Yani hı-hı, hayat için yer nasıl döşenmiş. İşte dağlar ne işe yarar? Bulutlar ne işe yarar? Su, rüzgar. Bütün bunlar üzerine hakikaten düşünmek, şükretmek,
evet,
secde etmek gerekiyor hocam.
Şimdi hocam bir de burada işte bulutlardan bahsediyor.
Evet,
yani gökler arasında musahhar kılınan bulutlar, onda da görüyoruz. Hı-hı. Yani o bulutlar Cenab-ı Hak isteseydi hep yere yapışsaydı onların efendim bir şey olmazdı.
Evet.
Ama belli bir mesafenin üstüne çok yukarılara falan çıksaydı yine efendim oradan bir yağmur şu bu neyse falan belki yeryüzüne ulaşmazdı. Yani uçar giderdi. Şimdi
evet.
Latif bir şey olduğu için buhar olduğundan dolayı hocam bulutlar Cenab-ı Hak onu kendi kudretiyle aynı bir kuşun uçması için onu diyelim ki efendim gökyüzüne tutması gibi. Ayet-i Kerime'de diyor bakmaz mısınız? İlat dayri. Musakaratın ficevi sema. Yani semanın diyor efendim boşluğunda o diyor kuşun diyor nasıl uçtuğunu görmüyor musunuz?
Evet.
Ma yumsikun illallah. O diyor kuşu o kanatlarıyla o boşluğu tutan diyor Allah'tır diyor. Bunda iman edenler için büyük bir delil vardır. Deliller vardır. Yani o kuşu kanadıyla o uzay boşluğunda, havanın boşluğunda tutan Cenab-ı Hak yarattığı bulutları da aslında sudur hocam. Bunun aslında işte efendim buhardır. Buhana sudur. Onu orada belli bir mesafede, belli şeyde o
ölçüde.
Ölçüde tutup hareket ettiriyor ve oradan da yağmuru yağdırmış oluyor. Böyle yapmasaydı o zaman efendim bundan istifade edilemezdi.
Yani tek bir şekilde de yaratmıyor Cenab-ı Hak yani. Kendi kaderine bağlı devamlı. Değil mi hocam?
Evet.
Yani rüzgarın kaderi ölçüsü değiştiği anda rahmet de olmaktan azap olmaya dönebiliyor. İşte bulutlardaki o yağmurun inişi ölçüyü değiştirdiği zaman Cenab-ı Hak rahmet olan yağmur azaba dönüveriyor. Yani her şeyin Allah'a bağlı olduğunu da devamlı bize gösteriyor. Yani bir yağmur yarattım, hep yağmur faydalıdır. Bir rüzgar var, hep faydalıdır. Böyle bir şey yok yani. Bu rüzgar rahmet de olabilir, azap da olabilir. Yani bu nimetler iki uçlu bıçak gibi, iki tarafı keskin bıçak gibi. İşte şükrederseniz, Allah'a itaat ederseniz bunlar rahmet olur, rahmet iyice artar. Nankörlük ederseniz, görmezseniz, şükretmezseniz bunlar azaba dönüşür. Zaten Peygamber Efendimiz'in de hocam hayatında, sünnetinde bunu böyle görüyoruz. Efendimiz bulut gördüğü zaman diyor, işte rüzgar estiği zaman hemen Cenab-ı Hakk'a dua ederdi. Allah'ım bunu rahmet rüzgarı yap, azap rüzgarı yapma. Allah'ım bunu riyah kıl, rih kılma diye dualar var Efendimiz'in.
Şey var hocam, İbn Abbas Efendimiz'in öyle bir genellemesi var.
Evet.
Bu er-riyah ve riyah.
Hı-hı.
Bu ayetinde riyah geçiyor.
Hı-hı.
Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de işte er-riyah diye geçtiği. Riyah, rihin çoğulu.
Rüzgarlar.
Rüzgarlar demek. Riyah geçtiği yerde daha çok rahmet anlamında geçmektedir. Ama rih geçtiği yerde de azap anlamında geçmektedir. Bizim Asım kıraatın hocam hasriyetine göre şu kadar tutuyor.
Evet hocam.
Ama diyeyim başka kıraatlara baktığımız zaman çünkü 10 kıraatın bir tanesi bütün şeyleri riyahları rih diye okuyor. Böyle olunca şimdi o zaman rahmetle azap birbirine karışmış oluyor falan böyle ama yani hakikaten Asım kıraatın hafız rivayetine göre şu anki bizim okuduğumuz kıraate göre %99 o İbn Abbas Efendimiz şeyi tutuyor hocam. Bu şekilde bir kullanım var.
Onu İbn Atiye hocam müfessir şöyle açıklamış. Çünkü diyor rih azap rüzgarı diyor şiddetli eser. Sanki tek parça gibidir onun için müfret.
Evet tek parça gibi.
Riyah ise diyor çoğul rahmet rüzgarı ise yumuşaktır, geniş parçalı eser. Dolayısıyla diyor çok rüzgar gibi diyor. Onun için riyah gibi böyle bir yorum yapmış hocam. Peygamber Efendimiz de işte bu nimetler olduğu zaman hemen hocam Allah'tan rahmet olmasını, hayır olmasını istiyor. Şer olmasından Allah'a sığınıyor. Yağmur yağarken, yağmur başladığı zaman Allahümme ec'alhu sayiben nafi'an. Allahümme sayiben nafi'an diye dualar var. Allah'ım bunu faydalı bir yağmur eyle diye her şeyin hayırlısını istemek lazım derler ya hocam atalarımız. Demek ki gerçekten bu nimetlerin de hep hayrını istemek lazım. İşte rüzgar eserken yine Efendimizin dualarından Allah'ım bunun hayrını istiyorum. Gönderiş maksadının hayrını istiyorum diye rüzgarın, bunun şerrinden ve gönderildiği maksadın şerrinden Allah'a sığınıyorum diye dualar da var hocam. O zaman bu şeyler karşısında böyle uyanık olmak lazım. Bunların rahmete dönmesi için çalışmak lazım hocam. Rahmete dönmesi için de itaat, Allah'a itaat etmek, Allah'a dua etmek, kulluk etmek, öyle olursa bunlar rahmete dönüşür. Rüzgarlar, yağmurlar. Öyle olmazsa azaba dönüşür.
Şimdi hocam bu bir önceki ayette beraber oradaki 163. ayet-i kerime ve ilahum ilahum vahid la ilahe illa huve rahmanur rahim.
Evet hocam.
Yani sizin ilahiniz tek bir ilahtır. Onun hoş ilahı yoktur. O Rahman Rahim'dir. Sonra inne fi halkis semavati derken yine yani bu iki ayet-i kerimede de tevhid konusu ele alınıyor.
Evet.
Orhan hocam bir tefsirimizde o iki ayeti beraber düşünerek tevhidin burada üç makamının dile getirildiği anlatılmış oluyor.
Evet.
Diyor ki o 163. ayet-i kerimede sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur ayeti tevhid konusunda hak cihetinden ilk makamı gösterir. Bu diyor Cenab-ı Hak cihetinden diyor.
Evet.
Yani birinci tevhid makamını gösterir. Cenab-ı Hak kendisinin tek ilah olduğunu bu şekilde bize haber vermektedir. Çünkü Allah bu ayette kendi zatını belirlemektedir. Tıpkı kulhuvallah ahadde olduğu gibi bizim tarafımızdan tevhidin ilk makamı Allah'ı fiillerde belirlemektir. Tevhid-i efal. Fakat Allah'ın zatını birlemek, tevhid-i zat insanların anlayışın ötesinde kalma sebebiyle tevhid-i zat mertebesinden o Rahmandır, Rahim'dir buyurarak tevhid-i sıfat mertebesine oradan da varlığına ve birliğine delil göstermek üzere de şüphesiz semavat ve arzın yaratılmasında şu şu hususlarda ileri var buyurarak tevhid-i efal mertebesine inmiştir. Bu izah. Bu şekilde yani hak cihetinden Cenab-ı Hak kendini haber vermekte.
Evet.
Sonra ikinci derecede Cenab-ı Hakk'ı sıfatlarını tevhid etme, Rahman-ı Rahim onu dile getirmekte. Buradaki sayılan 8 husus da yani kendi delillerde tevhidi efaldi bize öğretmektedir.
Fiillerdeki tevhid.
Evet, fiiller tevhid.
Onu da görüyoruz zaten hocam. İşte rüzgar kimin elinde? Tek bir zatın elinde. Yağmurlar, bulutlar, gökler, yerler. Bunların tek bir zatın elinde. Eğer diyor iki ilah olsaydı bunlar yıkılırdı.
Tabii.
Bu düzende
levkane fihime alihetun illallahu le fesedete fesubhanallah rabbil arşa ve yasifun. Eğer yerde gökte diyor Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı ve başka ilah olsaydı bunlar tamamen bozulur giderdi. Allah Teala onların ortak koştuğu bütün bu şirk şeylerinden, unsurlarından Cenab-ı Hak subhandır, münezzehtir.
Evet.
Buyuruyor. Tabii hocam bunun dile getirilmesi insanlar tabii şirk konusunda şey yapıyorlardı yani. Yani işte meleklere, cinlere bu gökte yerde varlık alebinde bir tasarruf yetkisi gördükleri için Allah'tan başka tanrılar edildikleri için Kur'an-ı Kerim'de sürekli hep tevhidi bu şekilde dile getiriyor. Tekrar tekrar da söylemiş oluyor. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın bu İmran bin Hüseyin'le ilgili bir rivayeti var ya hocam. Ya, o müşrik o insan ama Efendimiz onu tevhide davet ediyor. İmran bin Hüseyin diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e kaç tane ilaha kulluk ediyorsun diye soruyor. Babası diyor ki 6'sı yerde ve 1'i gökte olmak üzere 7 ilaha tapıyorum. Çok. Peygamberimiz azabından korkarak ve faydasını umarak hangisini ibadet ediyorsun diye sordu. O da göktekine şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam sana gökteki ilah yeter buyurarak onu tevhid inancına çağırdı. Sonra ey Hüseyin eğer Müslüman olursan sana fayda iki söz söyleyeceğim, öğreteceğim dedi. Hüseyin Müslüman oldu ve ya Resulallah bana o iki sözü öğret diye talepte bulundu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Allahümme elhimni rüşdi ve e'izni min şerri nefsi. Allah'ım bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru diye bu duaları bana Efendimiz öğretti. Dolayısıyla yani böyle bir çok tanrılı bir inanç şeyi olduğu için bak ben diyor 7 tane tanrı tapıyorum diyor. İşte biri gökte, altısı yerde işte. Lattır, menattır falan böyle.
Her odada bir tanrı herhalde hocam.
Evet, evet.
Bu odadan öbür odaya geçince işte başıboş kalmayalım, tanrısız kalmayalım diye.
Evet.
Onun için zaten şaşırıyorlar hocam ya Muhammed ilahları bire düşürmüş. Kime yetecek bu da bir ilah gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Yani tabii iyice bakış açıları daralmış yani. Düşünce yapıları iyice daralmış. Cenab-ı Hak da burada açıyor. Diyor ki o Allah birdir ve bu kadar gökleri yerleri yaratmış. her şeyden haber olan, her şeyi bilen, çok ilaha ihtiyaç olmayan, çok ilah zaten olması akla mümkün değil. Bu düzenin öyle olması mümkün değil diye bu ayetlerde onu izah etmiş oluyor hocam bu tevhidi.
Evet. Şimdi hocam esas bu ayetlerin de tevhidle ilgili olduğunu zaten bir sonraki ayet-i kerime daha açık ortaya açık, koymuş evet. oluyor. 165. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا. Yani bu tevhid apaçık bir gerçek olduğu halde.
Hı hı.
Tevhidin delilleri ortada. Cenab-ı Hak haber veriyor. Rahman Rahim sıfatı bildiriyor. Bu 8 tane saymış olduğu hususlar apaçık onun fiili olarak da onun tek olduğunu gösteriyor. Ama bütün buna rağmen öyle insanlar var ki Allah'ın dununda, onun efendim aşağısında, onun dışında nitler, ona benzer, o ayarda tanrılar ediniyorlar. Yuhibbuhum ke hubbillah ve onları da Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Evet. Hani diyor işte birisi gökte, altısı yerde ama hepsine bir sevgisi var.
Evet.
Yani ortak seviyede bir sevgi duyuyor. Bu yanlış tabi. Vellezine amenu eşeddu hubbellillah. İman edenlere gelince onlar tabi sadece Allah'a tapıyorlar. Tek ilah ve Rab olarak onların Allah'a olan muhabbetleri son derece şiddetlidir.
Evet.
Yani en çok Allah'ı severler. Allah'a karşı farklı muhabbetleri vardır.
Evet.
Velev yaral lezine zalemu. Eğer efendim bu işte şirk koşarak, inkar ederek zulmedenler görselerdi, bilselerdi ne zaman iz yaravnel azabe o kıyamet günü azabı gördükleri zaman ennel kuvvetillah cemi'an keşke efendim onlar bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve ennallah şedid ve kab ve Allah'ın da azabın şiddet olduğunu keşke efendim bilselerdi o azabı görmeden önce. Gördükten sonra artık bilselerde fazla bir hocam keşke zalimler azap gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok zor olduğunu önceden bilselerdi de o azabı uğramasalardı. Şimdi hocam burada biraz bu endat ve onu Allah'a sevgiyi sevmekten hocam bahsetmeniz mümkün müdür?
Evet hocam. Nitler yani bu tabii insanların hayalinde eşler yani Allah'a eş olacak bir varlık yok ama insan kendi hayalinde bazı şeyleri Allah'a eş gibi, ortak gibi düşünüyor. Şurake diye tefsir edilmiş zaten hocam o nit endat. Efsan diye tefsir edilmiş putlar diye. Putları yani cansız taştan, ağaçtan putları Allah'ın ortağı diye insanlar düşünüyor. Bu hakikaten cehaletin zirvesini gösteriyor hocam ya. Yani insan bile olsa zaten o da varmış. Diyor ki endat mine ricel adamlardan da böyle ortaklar vardı. Onlara insanlar itaat ederlerdi. Allah'a itaat eder gibi. Halbuki kendileri gibi bir insan. Kendileri gibi aciziyeti olan, ihtiyacı olan insan. Onlar diyor ne derse onu yaparlardı. Onlara itaat etmek için Allah'a isyan ederlerdi. Yani ortak diye tuttukları insanlara itaat etmek için Allah'a isyan ederlerdi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın işte onları Allah'ı sever gibi severler buyurması onların bu sevgideki yanlış, düşüncedeki sevgideki yanlış hatalı davranışlarını gösteriyor. Onlar hata ediyorlar. Yanlış bir tercihte bulunuyorlar. Ve hak etmediği sevgiyi o ilahlara gösteriyorlar. İşte onlara kurban kesmeleri, fedakarlık yapmaları, onlar için işte mal harcamaları, onlara tapınmaları, putlara tapınmaları çok büyük bir dengesizlik. Yani Allah'a gösterilmesi gereken itaati, kulluğu, fedakarlıkları onlara gösteriyorlar. Ama diyor müminler öyle değildir. Müminler en çok Allah'ı severler. Müminler her şeyden çok Allah'ı severler. Onlar sevgiyi yerine oturturlar. Yani en çok sevgiyi Allah hak ettiğini bildikleri için kime ne kadar sevgi gösterilecek, kullara ne kadar sevgi gösterilecek, işte anne babanın hakkı, güzel insanların, salih insanların hakkı ama hiçbirisini Allah seviyesine çıkarmazlar. Yani burada bazen cahil insanlar dengeyi kaçırabiliyorlar, kaybediyorlar. Bu belki muhabbet dengesini bu ayet-i kerimede sağlıyor hocam, koyuyor.
Değil hocam, mümin Allah'ı sevmeli.
Hı hı.
Allah'ın dışındaki varlıkları da Allah için sevmeli.
Evet.
Yoksa yani sadece Allah'ı seveceksin. Allah'tan başka hiçbir şeyi sevmeyeceksin tarzında bir şey yok değil mi hocam?
Yok.
Dinde. Yani çünkü insan Rabbini de sever ama yine de Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği, uygun gördüğü çerçevede eşini sever, işini sever, malını mülkünü sever, evladını sever, dostunu, hocasını sevebilir.
Tabii.
Yani meşru çerçevede. Ama bu sevgilerin hiçbirisi yani Allah'ı sever gibi değil. Bak hocam, sever gibi çok yanlış bir şey. Ondan sonra veyahut da Allah'ın istemediği şekilde değil, Allah'ı sevecek mümin, diğer efendim sevgiye layık varlıkları da Allah için sevecek. Yani el hubbu lillah vel buğzu lillah. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. O zaman problem olmaz. Ama bu şeyin sevgide bu ayarlamanın ve ölçülere dikkat etmenin zarureti var. Niye? Çünkü oradaki eğer şeyde Allah'ın dışındaki varlıkları sevmede ölçü aşılırsa, hele hele o sevgi diyelim ki işte kehubbillah,
evet,
Allah'ı sever gibi ona yakınlara gelmeye başlarsa, o zaman bir şirk tehlikesi olur ve orada da Cenab-ı Hak o sevdiği o kişiyi imtihan edebilir. Ankara'da bir dostumuz gelmişti hocam, bir kahvaltı sofrasında rahmetli Kadir Mısıroğlu da orada.
Evet.
İşte konuşurken bir çocuğunun kaza yaptığını söyledi. Yani bir oğlum var dedi, işte o dedi şey yaptı, kaza oldu. Allah'a şükür bir şey olmadı ama tabii biraz yaralanmalar falan oldu. Sonra Kadir abi dedi ki ona, bak dedi, durup hiçbir şey olmaz dedi. Yani bunun dedi, mutlaka bir efendinin bir sebebi hikmet olması lazım dedi. Şöyle adam yüzüne falan biraz baktı. Dedi ki sen dedim, büyük ihtimalle dedi, oğlunu dedi, sevmen gerekenin üstünde bir ona alaka ve sevgin var gibi geliyor bana dedi. Onun dedi bir cezası olarak dedi bu olmuş olabilir. Dikkatli ol. Kadir abi bazen böyle şeyler söylerdi bile. Evet. Allah rahmet eylesin falan. Evet. İşte mesela Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam şeyinde de hocam tefsirlerde geçiyor tabii. Yani evet, ayetlerde başlıkları var da tefsirlerde diyor ki Cenab-ı Hak niye Yakup aleyhisselama oğlu Yusuf'la imtihan etti? Fırkatıyla. Fırakıyla imtihan etti. Çünkü diyor yani Yakup aleyhisselam peygamberdi. Yusuf aleyhisselam bir peygamber namzediydi. Fakat yine de bir evladı olarak ona olan sevgisi normal sevginin üzerine çıkmıştı. Cenab-ı Hak o sevgi sebebiyle, oradaki ziyade kısmı sebebiyle imtihan tabi tuttu diye hocam müfessirler bir işaretle bulunuyorlar şeyde, evet, ayet-i kerimelerden. Yine Ruhul Beyan tefsirindeki bir tevcihe göre Cenab-ı Hak niye Efendimiz Aleyhisselam'ı Ayşe validemiz üzerinden bir iftira şeyine bir imtihan tabi tuttu. Tutmayabilirdi. Başka bir şey olabilirdi. Evet. Orada yine sevgiyle alakalı bir hocam şey yorum yapıyorlar. Ama işin aslını, doğrusunu Allahu alem bir sevap demek lazım. Dolayısıyla yani Allah'ı sevmeli, diğerlerini Allah için sevmeli ama orada yine o sevginin, çünkü Cenab-ı Hak sevgi noktasında gayyur.
Evet.
Hani Efendimiz buyuruyor ya diyor, efendim işte birisi eşiyle alakalı şey yapıyor işte, diyor ki şöyle bir görecek olsa ne yapar, adamı keserim öldürürüm falan diyor. Bak diyor yani sen diyor anlaşılan bir kıskanç bir adamsın yani gayyursun. Ben senden daha gayyurum yani bu iffet noktalarına daha dikkatliyim ama Allah diyor hepimizden daha çok gayyurdur yani kıskançtır. Cenab-ı Hakk'ın aslında kıskançlığı en ön noktada hocam sevgi noktası. Dolayısıyla orada mümin kalbindeki Allah olan sevgisi ve diğer efendim sevgilere ölçüde dikkat etmesi lazım.
Evet.
Etmediği takdirde orada bir imtihan gelebilirse ayet-i kerime açık bir şeyi var. Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak orada zaten açık bunu beyan ediyor. Yani Allah ve Resulullah sevgisinden bahsediyor. Sonra da buyuruyor ki kul in kuntum ke kul in kane abaukum. O da sayıyor. İşte babalarınız, evlatlarınız, efendim eşleriniz, kesede uğramasını korktuğunuz ticaretiniz, biriktirdiğiniz mallarınız ve hoşunuza giden içinde oturduğunuz meskenleriniz, köşkleriniz, saraylarınız, eğer habbe ileykümünallahi ve rasulihi ve cihadin fisebilihi, bunlar size, kalbinize Allah ve Resulü'nden daha sevgili olursa ve Allah yolunda cihattan daha sevgiyle gelirse feterabbesu hatta etiyallahu bi emri, Allah'ın azabı başınıza gelince kadar bekleyin, Allah fasık bir toplumu hidayete erdirmez. Şimdi hocam orada çok açık bir şekilde bir Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Yani sevgide ölçüsüzlüğün veya aşırılığın yani kişinin başına nereye getireceği noktasında çok açık bir beyanatta bulunuyor. Bunun da örneklerini biz farklı açılardan görmüş oluyoruz.
Evet hocam. Yani Allah'ı sevmekle diğer varlıkları sevmek arasında çok büyük fark olduğu görünüyor bu ayet-i kerime hocam. Diğer işte putları sevenler, insanları sevenler, Allah'ın berisinde, aşağısında bir şeyler sevenler, onlara ilah diyenler iyi gün dostu. Bunlar iyi günde severler ama diyor bir bela geldiğinde, bir sıkıntı geldiğinde hemen bundan kaçarlar. Ama diyor Allah'ı seven müminler öyle değildir. Allah'ı seven müminler canını feda eder. Allah yolunda yine de o sevgisinden vazgeçmez.
Diyor ki hocam ayet-i kerimede diyor ki öyleleri var ki diyor onlar işte biz Allah'a ve Resulüne iman ettik derler.
Evet.
Feize uziye fillahi ceale fitnetennâsini kâza billah. Ama bir efendim Allah yolunda bir eziyet, başına bir sıkıntı geldiği zaman bu kez insanlardan görmüş olduğu bu eziyeti, o insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi görür, ona efendim katlanamaz. Ama o diyor eziyet gidip de Allah'ın yardımı geldiği zaman da tekrar işte biz sizinle beraberiz derler. Yani böyle bir kısım hoşa gitmeyen olaylar karşısındaki sarsıntıları ayet-i kerime misallendirmiş oluyor burada. Dolayısıyla o sevgi tabi kalbi yerleştiği zaman o sevgi ölçüsünde bir fedakarlık söz konusu olur. O sevgi ölçüsünde yani diğer efendim dünyevi şeylere karşı bir zühd kendini gösterir, bir biganelik kendini gösterir ve esas o sevgi, Allah'a olan sevginin kişiye sağlaması gereken faydalar ortaya çıkmaya başlar. O şekilde hocam.
Burada Said bin Cübeyr bir örnek de vermiş hocam. Kıyamet günü diyor Allah Teala işte dünyadayken putlar için kendisini yakan, demek ki bazen fedakarlık yapan insanlar da putları görmek için kendisini yakan insanlara kıyamet günü cehenneme putlarla beraber girin der diyor. Onlar girmek istemezler. Girmezler. Bilirler ki cehennem azabı devamlıdır. Putlar yanacak ama onu göze alamazlar. Dünyada öyle ufak tefek göze aldık ama cehennem ebedi bir cehennemi göze alamazlar diyor. Sonra Cenab-ı Hak müminlere der. Kafirlerin yanında. Eğer benim dostlarımsanız siz cehenneme girin diye emreder diyor. Müminler hemen hiç düşünmeden cehenneme kendilerini atmaya kalkarlar. İşte diyor ona o zaman bir münadi arşın altından böyle seslenir. Vellezî âmenû eşeddü hubben lillâh. İşte görüyorsunuz Allah'ı sevenler onu çok severler. Diğer putları sevenlerin sevgisine benzemez. Onlar atamadı kendisini. Hazreti İbrahim gibi hocam işte. Hazreti İbrahim dünyada attı kendini ateşe. Ahirette at dese atacak diyor yani. Cenab-ı Hakk'a olan sevgisi bunu gerektiriyor. Hatta Ammar bin Yasir Hazretleri'nin bir sözü var hocam. İşte bir nehir kenarında gidiyor. Dicle'nin kenarında. Diyor ki ya Rabbi diyor içinden böyle bir muhabbet coşkusu gelmiş. Bu denize kendimi atmam diyor. Seni razı edeceğini bilsem, benden razı olacağını bilsem hiç düşünmez kendimi atardım. İşte kendimi dağdan atmak senin razı olacağını bilsem, böyle bir şey söylense bana hiç düşünmez kendimi atardım. İşte ateşe girmek diye sayıyor böyle. Demek ki Allah'a olan sevgisini ifade etmiş oluyor hocam burada. Şeyde de Hasan Basri Hazretleri de demiş ki hocam kafirler Allah'a vasıtayla ibadet ederler. Putları vasıta edinirler. Çünkü hâ ulâ'i şufâ'ûne indallâh. Bunlar bizim şefaatçilerimiz diyorlar. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zülfe. İşte biz bunları Allah'a bizi yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz derler. Onun için onların sevgisi dolaylı, zayıf bir sevgidir. Müminler ise Allah'a vasıtasız doğrudan kulluk ederler. Onun için diyor velizne emenu eşeddu hubbenle. Onlar doğrudan merkeze bağlı. Oflular gibi hocam. Direkt elektriğe bağlı oldukları için onların muhabbeti
daha fazla.
Daha güçlüdür, daha fazladır diye tefsir etmişler hocam.
Evet.
Yine Katade'den de hocam kafir diyor. bela zamanında mabudundan yüz çevirir kaçar. Allah'a döner. Bir sıkıntı olmaya başladı mı putları bırakır Allah'a döner. İşte ayet-i kerimede feyda rakibu fil fulki deavullaha muhrisine lehuddin. Gemiye bindikleri zaman biraz rüzgar esip de gemiyi sallamaya başladığı zaman diyor hemen ihlasla Allah'a dua etmeye başlarlar. Ve izâ messekumu durru fil bahri dalle men ted'ûne illâ iyyah. Denizde diyor size bir zarar azıcık dokunursa, bir rüzgar hafif dokunursa diyor o ilah dediğiniz şeyle hemen uçup gider ortadan kaybolur. Allah kalır geriye. Çünkü sadece Allah kurtarabilir. Bu Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh Mekke fethedilince kaçıyor. İşte Beni Şeybe limanından gemiye biniyor. Kaçacak daha uzağa Arap Yarımadası'ndan. Bir rüzgar, bir kasırga. Herkes telaş içerisinde. Diyorlar ki insanlar, herkes diyorlar taptığı ilahını bıraksın. Sadece Allah'a ihlasla dua etsin. Buradan diyorlar bizi kurtaracak varsa sadece Allah'tır diyorlar. İlan ediyorlar gemide. Herkes diyorlar bütün ilahları bıraksın. Sadece Allah'a dua etsin. İkrime düşünüyor diyor ki beni diyor denizde diyor sadece Allah kurtaracaksa diyor karada da diyor sadece Allah kurtarır. Ben diyor bu gemiden bir ineyim ölmeden gidip diyor Muhammed'in elini tutacağım ona beyat edeceğim ve onu, ve onu diyor affedici olarak bulacağıma da inanıyorum diyor. İşte tam orada hanımı da gelmiş zaten peygamberden izin almış Resulullah seni çağırıyor diye oradan dönüp geliyor. Müslüman oluyor, iman ediyor. Savaşçı komutan bir insan.
Çok büyük bir mücahit oluyor ama evet. Gerçekten.
Zaten yani müşriklerin komutanı, ordu komutanlarından. Müslüman olunca da gerçekten kalbi yumuşak, hem komutanlık yapıyor ama yumuşak kalpli bir gönül ehli bir mümin de oluyor hocam. Hani Kur'an-ı Kerim'i alırmış. Bu benim Rabbimin kelamı, bu Rabbimin sözü diyerek yüzüne sürerek öyle okurmuş. Böyle sevgiyle Kur'an-ı Kerim olan sevgisindeki coşkunlukla bize o naklediliyor. Mümin ise diyor öyle değildir. Mümin Allah'tan diyor ne sıkıntı zamanında, ne rahatlık zamanında, ne bela zamanında, ne nimet zamanında asla yüz çevirmez. Allah'tan başkasını asla ona tercih etmez.
Bu çok güzel.
Bunu anlıyorum diyor.
Hocam en son vaktimiz de geldi ama bu hub, yuhibbuhum ke hubillah,
evet,
habbe ile ilgili bir Ruhul Beyan'da bir tahlil var hocam. Onundan programı bitirmek istiyorum eğer müsaade
evet
olursa.
Hocam,
şimdi muhabbet kelimesi buğday ve arpa tanesi gibi tane veya tohum manasına gelen hap kökünden alınmıştır. Yani böyle bir tane, bir tohum gibi bir anlamı var. Her ikisi de acayip ve garayip girişimlerin başlangıç noktasını teşkil etmesi sebebiyle Süveyda-i Kalp dediğimiz nokta bildiğimiz taneye yönetilmiştir. Şimdi Süveyda-i Kalp'le yani esas muhabbet orada olacağı için bu da habbeye benzetilmiştir diyor Süveyda-i Kalp.
Evet.
Fakat bu kalp için kullanılınca kalbin meyli manasını taşır. Çünkü kalp sürekli bir arzu ve meyil içindedir. Kulun Allah'a olan muhabbeti emirlerini tutmak ve nehirlerine kaçınmak suretiyle devamlı ona taat içinde olmayı istemesidir. Muhabbette bu. Sadece bir orada bir sıcaklığı hissetmekten ötesinde Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçınıp emri tutmak suretiyle sürekli Allah'a meyletme.
Evet.
Kalbi ona meyli olması. Efendim Allah'ın kula muhabbeti ise ona ikramda bulunmayı, onu taatinde kullanmayı ve on kötülüklerden korunmayı irade buyurmasıdır. Cenab-ı Hak da yine böyle bir beşeri sevgi gibi düşünmemek lazım. Ama Cenab-ı Hak bir kuluna ne kadar ikram ederse, onu ne kadar diyeyim kendi taatinde yönlendirirse, kullanırsa ve onu ne kadar kötülüklerde muhafaza ederse demek ki Cenab-ı Hakk'ın kuluna muhabbeti o şekildedir.
Evet.
Yani kulun Allah'a muhabbeti, ona itaati, Cenab-ı Hakk'ın kuluna muhabbeti de ona efendim itaatle devam ettirmesi ve onu muhafaza etmesi, ona ikramda bulunması tarzındadır. Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Ve Cenab-ı Hak bizlere yani bu ayet-i kerimedeki vellezine amenu eşhedü hubbelillah müminler, iman edenler onların kalbinde Allah'a karşı çok şiddetli farklı muhabbet vardır buyuruyor. Gönüllerimize inşallah o ilahi muhabbetten nasiplerimizi artırsın diyor. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle muhabbet Allah'a emanet ediyoruz.